Zaman Tüneli. Sevgili dinleyiciler, TGRT FM mikrofonlarında yayınlanmakta olan Zaman Tüneli'ne hoş geldiniz. Bir haftalık bir aradan sonra yeni bir programda sizlerle beraber olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bütün TGRT FM çalışanları adına hepinizi sevgiyle ve saygıyla selamlıyorum. Sevgili dinleyiciler, bu hafta sizlere Türk Edebiyatı'nın en büyük ve en seçkin simalarından birini anlatmaya çalışacağız. Evet, Anadolu'dan biraz uzağa Türkistan'a gidiyoruz ve Mir Alişir Nevai'den bahsedeceğiz sizlere. Evet, Alişir Nevai, Doğu Türkçesinin, Çağatay lehçesinin hemen hemen bütün güzelliklerini kendi sanatında toplamış ve Orta Asya Türk Edebiyatı'nı yükselişinin en yüksek noktasına ulaştırmış. Meşhur bir Türk şairi ve Türk edebiyatçısı. Evet, Alişir bin Gıyasettin Muhammed ismi, Nizamüddin lakabıyla anılmış. Çağatay Türklerine mensup. Malum, Türkler 3 ana gruba ayrılıyor. Birincisi Oğuzlar, Anadolu, Azerbaycan, efendim ve Türkmenistan Türklerinin mensup olduğu Oğuzlar birinci grup. İkincisi Kazak, Kırgız, Özbek, Tatar, Karakalpak gibi boyların mensup olduğu Kıpçak Türkleri. Üçüncüsü de bugün Çin işgali altında yaşayan efendim Uygur Türkleri. İşte Alişir Nevai Kıpçak boyuna mensup. Kıpçakların kullandığı lehçeye de Çağatay lehçesi deniyor. Bu lehçede yazmış Alişir Nevai. Babası Kiçkine Bahadır veya Kiçkine Bahşi diye tanınan bir zattı Gıyasettin Muhammed. Timur oğullarından Ebu'l-Kasım Babürşah ve Sultan Ebu Said'in hizmetinde bulunan emirlerdi. Ecdadı Yedibatı'ndan beri Timur oğullarının hizmetinde bulunmuştu. Alişir Nevai 1441 senesinde Ramazan ayının 17. günü, bugün Afganistan sınırları içinde bulunan Herat şehrinde dünyaya geldi sevgili dinleyiciler. Alişir'in babası Alişir Aslan Ali, Allah'ın aslanı Ali manasına gelir. Malum Farslar arasında Hazreti Ali'nin lakabı Ali'yi Şir'dir. Şir aslan demek. Demek ki bu aile Ehlibeyt sevgisiyle dolu bir aileydi ki çocuğuna da Ehlibeyt'in önde gelen simalarından Hazreti Ali'nin ismini koymuş. Ve ayrıca bu babası Gıyasettin Kiçkine Bahadır oğlunun terbiyesine, tahsiline çok ehemmiyet verdi sevgili dinleyiciler. Alişir Nevai küçüklüğünde Hüseyin Baykara ile mektep arkadaşıydı. Aynı zamanda da süt kardeşi idiler. İşte bu iki arkadaş birinin devlet idaresine geçtiği zaman diğerini unutmayacağına dair aralarında sözleşmişlerdi. Alişir Nevai bir müddet Horasan'da, sonra Semerkant'ta bulundu ve birçok alimlerden ilim tahsil etti. Arkadaşı Hüseyin Baykara, Hirat'ta tahta geçince, Türkistan İmparatorluğu tahtına çıkınca, aradan uzun zaman geçmesine rağmen çocukluğunda Alişir Nevai ile yaptığı sözleşmeyi unutmadı. Onu arattırdı. Semerkant'ta bulunduğunu haber aldı. Maveraü'n-Nehir Meliki olan Sultanahmet Mirza'ya haber gönderdi. Alişir'i Hirat'a yollamasını istedi. Bu Sultanahmet Mirza'nın yardımıyla Alişir Hirat'a gönderildi ve Sultan Hüseyin Baykara tarafından fevkalade bir şekilde karşılandı. Kendisine önce mühürdarlık, sonra da vezirlik vazifesi verildi. Evet, Alişir Nevai bir yandan Hüseyin Baykara'ya yardımcı olmuş, bir yandan da vakitlerini ilim öğrenmek, kitap okumak ve ilmi tetkiklerde bulunmakla geçirmişti. Öyle ki makamı alimler için, edipler için bir cemiyet, bir topluluk haline gelmişti. Ediplere, şairlere, bütün ilim, sanat ve hüner sahiplerine yardım ederdi. Böylece marifin ve güzel sanatların gelişmesine çok büyük yardımı oldu. Ayrıca hayrat ve iyilikleri de çoktu. Birçok medreseler, birçok hayır eserleri yaptırmıştır. Çok büyük ve mükemmel bir kütüphanesi vardı. Bu kütüphanesi daima ilim sahiplerine açık tutulurdu. Ayrıca Mevlana Abdurrahman Camii ve başka alimlerle, evliyayla da dostluğu ve sohbetleri vardı. Yine vezirlik ve valilik yaptığı sıralarda memleketin imarı ve teknik bakımdan gelişmesi, ilerlemesi için çok yardımcı oldu. Onun gayretleriyle sevgili dinleyiciler, Herat bir ilim ve edebiyat merkezi haline geldi. Bu hareketlilik sırasında Herat dünyanın en kalabalık şehri oldu. Onu İstanbul takip ediyordu. Avrupa şehirlerinin ise İrab'da mahalli yoktu henüz o yıllarda. Alişir Nevai'nin diğer alim ve veliler arasında o zamanın en meşhur evliyasından olan Molla Camii'ye karşı ayrı bir muhabbeti ve ayrı bir bağlılığı vardı sevgili dinleyiciler. Alişir Nevai, Neva köyünde doğduğu için Nevai ismiyle maruftur. Çok kuvvetli bir şairdi sevgili dinleyiciler. Türk asıllı olduğu için daha çok Türkçe şiirler söylerdi. Ancak Arabi ve Farisi lisanlarının inceliklerine de ve onların edebiyatlarına da hakkıyla vakıftı. Farisi şiirleri de pek makbuldür. Onun için kendisine Züllisaneyn denir, yani iki dil sahibi denir. Türkçe şiirlerinde Nevai, Farisi şiirlerinde ise Fani mahlasını kullanmış sevgili dinleyiciler. Arabi ve Farisi lisanlarını kendi ana dili gibi bilirdi. Onlardan istifade ederek Türk dilini ve Türk edebiyatını bulunduğu durumdan daha üstün bir seviyeye getirmek için yılmadan çalıştı. Aklı, zekası, hafızası çok kuvvetliydi Alişir Nevai'nin. Aynı zamanda duygulu ve ince bir kalbe sahibiydi. Edebiyatın inceliklerini gayet iyi bilirdi. Dili ustalıkla çok iyi kullanırdı. Fevkalade güzel şiirleri vardır. Türkçe şiirlerini 4 divana taksim etmiş. Birini çocukluğunda, ikincisini gençliğinde, üçüncüsünü olgunluğunda ve dördüncüsünü de ihtiyarlığında söylediği şiirlere tahsis etmiş. Divanlarında aşağı yukarı 40 bine yakın beyit var sevgili dinleyiciler. Evet, 40 bine yakın beyit söylemiş Alişir Nevai. Evet, ilim, edebiyat ve şiirdeki üstünlüğü ve hizmetlerinin çokluğu sebebiyle haklı bir şöhrete kavuştu Alişir Nevai. Herkes tarafından sevilip sayılan örnek bir şahsiyet oldu. Meclislerin adamıydı. Yani onun bulunduğu meclislerde herkes susar, kimse onun bulunduğu yerde kendisini konuşmaya salahiyetli görmezdi. Türk kültürüne köklü hizmetlerde bulunan, dinini, dilini, milletini, vatanını çok seven büyük bir alim ve değerli bir fikir adamıydı Alişir Nevai. Sultan Hüseyin Baykara, bu çocukluk arkadaşı, aynı zamanda süt kardeşi ve de tabii çok yüksek ilim sahibi olan Alişir'i çok severdi. Ona çok hürmet ederdi. Hatta Hirat'ta bulunmadığı zamanlar yerine onu vekil bırakırdı. O da sultan bulunmadığı zamanlar ona hakkıyla vekalet eder ve hatta adına fermanlar çıkarırdı. Alişir Nevai bir müddet devlet hizmetinde bulundu. Fakat tabii Hüseyin Baykara nezdindeki itibarı çekemeyenlerin dedikodu yapmasına sebebiyet verince istifa etmek istedi. Fakat Sultan Hüseyin Baykara ondan ayrılmak istemediği için istifasını kabul etmedi. Bununla beraber Alişir Nevai ayrılmakta çok ısrar etti. Bunun üzerine Sultan Hüseyin Baykara onu saraydaki vazifeden muaf tuttu ve Ester Ağabey'e vali tayin etti. Fakat Alişir Nevai çok durmayıp bu vazifeden de ayrıldı. Hirat'a döndü, inzivaya çekildi ve kendisini ilme verdi. Ancak Sultan Hüseyin Baykara ile olan irtibatını kesmedi. Onunla görüşürdü. Ona daima muhabbet ve iltifat gösterirdi. Vazifeden ayrıldıktan sonra da sultanın en çok itimat ettiği ve yapacağı işlerde istişarede bulunduğu müşavir bir zat olarak kaldı Alişir Nevai. Sultan Hüseyin Baykara, Hirat'ın kuzeyinde bulunan geniş bir araziyi Alişir'e hediye etti. O da bu arazi üzerinde kendi ismini taşıyan bir mahalle kurdu. Burada güzel ve büyük bir ev, cami, medrese, han, dergah, hastane ve bir darül huffaz yaptırdı. Yani Kur'an-ı Kerim mektebi yaptırdı. Bu yerler şimdi de Küçe-i Alişir ismiyle tanınmaktadır sevgili dinleyiciler. Maddi durumu müsait ve kendisi de iyiliğe, hayır ve hasenat yapmaya çok istekli olduğu için Müslümanların istifade etmesi maksadıyla pek çok binalar yaptırdı. Hirat'ta, Horasan'da, başka yerlerde yaptırdığı hayır eserlerinin sayısı 370'i bulmaktadır sevgili dinleyiciler. Ayrıca bu hayır kurumlarının devamı için birçok malını bu eserlerin bakımına vakfetti. Alişir Nevai din ilimlerinin öğrenilmesine çok sevinir, yardımcı olur, destek sağlardı. Tasavvuf ehline de derin muhabbeti vardı. Dinin emirlerine uymakta gayret ve titizlik gösterirdi. Din büyükleriyle sohbetten büyük zevk alırdı. Sohbetleri o kadar cazip, o kadar faydalıydı ki sevgili dinleyiciler, o zaman da ve daha sonra gelenler tatlı ve hoş bir sohbeti anlatmak için Nevai sohbeti gibi tabirini kullanırlardı. Evet, ömrünü, vakitlerinin hepsini kıymetli, güzel ve faydalı işlere harcamak, bayağılıktan, basit işlerden sakınmak Alişir Nevai'nin başlıca hususiyetlerindendi. Güzel ahlak sahibi, çok kıymetli bir zattı. İhlaslı ve samimi bir insanıdı. Her yaptığını Allah rızasını gözeterek yapardı. 30 senelik memuriyet hayatı boyunca Beytülmal'den, devlet hazinesinden hiç maaş almadı. Üstelik sıkıntılı zamanlarda devlete para vererek yardımda bulundu. Hatta bazı kaynaklarda kendi memleketinden ayrılıp ilim tahsili için gittiği başka memleketlerde parasız kalıp sıkıntı çektiği bildiriliyor. Ancak bu sıkıntı parası olmadığı için değil, serveti yanında olmadığı içindir. Evet, sadece ilmi sahada değil, mimarlıkta, hattatlıkta maharet sahibiydi Alişir Nevai. Ve bu sahalarda da çok kıymetli eserler vermiştir. Ancak daha çok Türk dili ve edebiyatı üzerine çalışmış Alişir Nevai ve Çağatay Türkçesi edebiyatında kurucu bir rol oynamış. Kendisinden önce Türk dili üzerine o kıymet ve o sağlamlıkta eser yazan olmadığı gibi, kendisinden sonra da uzun bir zaman o kadar ciddi, o kadar sağlam bir eser yazılmamıştır. Osmanlı edebiyatının yetiştirdiği pek çok şair kendisine örnek almıştır. Hatta Çağatay Türkçesiyle az da olsa şiirler yazmalarına sebebiyet vermiştir bu durum. Ve Şeyh Galip'e kadar Alişir Nevai'nin Osmanlı edebiyatındaki tesiri devam etmiştir. Evet, Türk edebiyatına 30'dan fazla eser kazandıran Alişir Nevai, milli dile ve milli değerlere hayat kazandırmak için büyük bir gayretle çalışırken, İran edebiyatının o devirdeki üstünlüğünü inkar etmemiştir. Eserlerini daha çok klasik İran eserlerinden mevzu, fikir ve örnek alarak meydana getirmiş. Ancak onun asıl dikkat edilecek yönü, bu mevzu ve örneklere vermiş olduğu şahsi üslup ve onlara kazandırdığı milli vasıflar. İşte bu yüzdendir ki sevgili dinleyiciler, Alişir Nevai'nin pek çok eseri edebiyatımızın en orijinal mahsulleri arasına yerleşmiştir. Alişir Nevai, eserlerinde Arapça ve Farsça kelimeleri de kullanarak bu ortak medeniyet kelime ve ıslahlarını Türkçenin kendi kelimeleriymiş gibi bir ifade tabiliği vermiş. Aruzla Türkçe söyleyişin bir icabı olarak Orta Asya Türkçesini bu vezin ve bu kelimelerin uzun heceleriyle seslendirmiş. Bunun yanında İran klasik üslubuna uyarak şiirlerinde Türkçe birçok heceleri zevkli ve ahenkli bir şekilde uzatmıştır. Alişir Nevai divanlarında divan şiirinin çeşitli şekilleriyle söylenmiş şiirler var. Alişir'in en çok sevdiği ve değer vererek kullandığı bir nazım şekli de tuyuğudur. Tuyuğ, divan şiirine Türk şairleri tarafından getirilen milli bir nazım şekli. Orta Asya Türkçesi edebiyatında tuyuğun en güzel misalleri, numuneleri Nevai tarafından verilmiştir. Alişir Nevai'nin 4'ü Türkçe, 1'i Farsça olmak üzere 5 tane divanı vardır sevgili dinleyiciler. Sadece divanları değil, başka pek çok eseri var. İslam ahlakı, tasavvuf, din, adalet gibi güzel huylar üzerine yazılmış mesnevileri var. Ferhat ile Şirin ve Leyla'yı Mecnun mesnevileri var. Efendim, Seb'a-i Seyyare isminde efendim tarihi ve mitolojik olayları anlatan bir eseri var. Yine Seddi İskenderi isminde bir eseri var. Orada Hazreti Zülkarneyn aleyhisselamın hayatını, fetihlerini, kahramanlıklarını anlatan bir İskendername adıyla müsemma. Hatta bu eseri yazarken kendisine rüyasında ilahi bir sesin sen kılıçsız, yalnız kaleminle Türk ülkelerini, Türk milletinin kalbini fethedeceksin. Onları tek bir millet yapacaksın. Türk iklimleri, Türk memleketleri sana aittir diye bir ses duymuş. Sen bu milletin sahip kralısın diye bir ses duymuş rüyasında. Onu bu Seddi İskenderi'nin başında yazmaktadır. Alişir Nevai'nin başka eserleri de var. Bunlardan Muhakemetül Lugateyn adlı eseri Farsça ve Türkçe arasında çok edibane ve münekkidane bir mukayese. Ve Türk dilinin en az Farsça kadar, hatta Farsçadan daha zengin, daha mükemmel olduğunu ispat düşüncesiyle yazılmış. Ve bu eserdir ki Türkçenin kaybolup gitmesine engel olmuş. O bakımdan çok önemlidir. Bunun dışında Alişir Nevai'nin pek çok eseri var. Her birisi sahasında usta ve çığır açmış eserler. Evet, Alişir Nevai 1499 senesinin sonlarında Esterabat seferinden dönen Sultan Hüseyin Baykara'yı karşılamaya çıktı. Ancak yolda kalbinden rahatsızlandı. Sultan Hüseyin Baykara onu bizzat kendi tahtı revanında Hirat'a getirdi. Ancak bir sene sonra 60 yaşlarındayken kendi evinde vefat etti. Evi civarında yaptırdığı Kutsiye Camii yanında kendisi için önceden hazırlattığı türbeye defnedildi. Defninden sonra sarayında 3 gün kaldı sultan ve onun bizzat idare ettiği efendim hayır merasimleri yapıldı. Ve 7 gün boyunca şehrin kuzeyinde Havz-ı Mahiyan'da yine hükümdarın başkanlığında verilen Türk usulü aş Hirat tarihinde misli görülmeyen bir hadise oldu. Bu merasimde prensler, memleketin en büyük emirleri, devlet adamları bizzat gelen giden ve yemek yiyenlere hizmet ederek bu büyük insana karşı hürmetlerini, efendim tazimlerini gösterdiler. Evet sevgili dinleyiciler, Alişir Nevai Türk topraklarının hepsinde zamanından başlayarak bugüne kadar üstad bilinmiş büyük bir şairdir. Başta Sultan Hüseyin, Molla Cami, Devlet Şah ve diğer çağdaşları olmak üzere 15. asırdan bu yana Orta Asya Türk şairleri tarafından takdir edilmiş. Eserlerine çok sayıda nazireler yazılmış. Hatta Osmanlı edebiyatına da örnek olmuştur. Onun güzel Türkçesi Orta Asya edebiyatında büyük ölçüde kabul edildiği için ilminin ve sanatının uzun süren bir hayatı ve hizmeti olmuştur. Fuzuli, Sultan II. Bayezid, Ahmet Paşa, Sultan Selim, Baki, Nedim, Şeyh Galip gibi meşhur şairler Alişir Nevai'yi tanımışlar, eserlerini takdirle okumuşlardır. Hatta içlerinden bazıları da Alişir'in şiirlerine nazireler yazmıştır. Evet, Alişir Nevai, Türk edebiyatına, Türk sanatına, Türk diline yaptığı hizmetlerle adını tarihe altın harflerle yazdırmıştır. Kendisini minnetle ve rahmetle anıyoruz.
Tarih Sohbeti.
Sevgili dinleyiciler, bugün Van Gölü'ne o taraf ahalisi deniz derler. Ve bu denizde, bu gölde vapurlar, feribotlar çalışır. Van Gölü'nde yüzen ilk gemi 16. asırda Mimar Sinan tarafından yaptırılmıştı sevgili dinleyiciler. Ancak büyük sanatkar o zaman Yeniçeri Ocağı'nda dülgerlikteki hünerleriyle tanınmış basit bir neferdi. Mimar Sinan değildi. Sevgili dinleyiciler, Fatih Sultan Mehmet Han İstanbul'u fethe karar verdikten sonra bunun için lazım olan şeyleri hazırlamaya başlamıştı. Toplar döktürüyor, donanma yaptırıyor, Rumeli Hisarı'nı, o zamanki ismiyle Boğaz Kesen Kalesi'ni çabuk yetiştirmek için kendisi de bizzat inşaatta çalışıyordu. Geceleri İstanbul'u nasıl fethedeceğine dair planlar düşündüğü için gözüne uyku girmiyordu. Fatih Sultan Mehmet Han'ın bu hal ile meşgul olduğu Edirne'deki sarayının karşısında bir medrese vardı. Gece yarısı bütün şehirde ışıklar söndüğü halde orada bir odada ışık yanıyordu. Meğer medresede çok çalışkan bir molla, o zaman medrese talebelerine öyle denirdi, sabaha kadar ders çalışıyordu. Fatih Sultan Mehmet Han bir gün vezirine sordu. Şu medresede dedi geceleri uyumayan bir adam var. O kimdir? Neden uyumuyor? Vezir Çandarlı Halil Paşa da, efendim orada bir molla vardır. Geceleri derse çalışır dedi. Fatih Sultan Mehmet Han tacip etti. Allah Allah dedi ya. Bu molla da benim gibi her an İstanbul'un fethini düşünmüyor ya, niye uyumuyor? Gündüz çalışsın, gece uyusun dedi. Altıncı asır sonlarında Almanlar Macaristan'daki Sobotska palangamızı muhasara ettiler. Palanga etrafı tahtadan küçük bir kaleyle çevrili köylere deniyor. Garnizon da denebilir buna. Bu muhasara bir kurban bayramı arifesine rastladı. Palanga'nın muhafızları bayramda kesmek için gayet büyük bir koç beslemişlerdi. Kendilerine imdat gelmeyeceğini anlayan 100 kadar muhafız atlandılar ve palangadan yalın kılıç çıkarak düşmanın muhasara hatlarını yardılar, kurtuldular. Bu çıkış hücumuna palangadaki koç da iştirak etti sevgili dinleyiciler. Ve boynuzlarıyla iki Alman askerini öldürerek atlılarla beraber Budin Kalesi'ne kadar geldi. Askerler bu koçun adını Gazi Koç koydular ve Kurban Bayramı'nda Budin'de kurban ettiler. Gazi Koç'a bu surette kurbanlık derecesi de nasip oldu. Sevgili dinleyiciler, tarihimizde kabrine gece yarısı defnedilen tek insan Hekimoğlu Ali Paşa'dır. Hekimoğlu Ali Paşa Kütahya valisiyken vefat etmiş ve orada defnedilmişti. Ali Paşa İstanbul'da hala kendi adına nispetle anıla gelen büyük bir cami yaptırmıştı. Ve ölürken de caminin yanındaki türbesine defnedilmesini vasiyet etmişti. Buna izin verildi. Kütahya'daki muvakkat kabrinden çıkarılan naaş Üsküdar'a geldi. Fakat halk büyük bir hürmet beslediği bu vezire karşı bir kargaşalığa sebep olabilecek şekilde tezahürata hazırlandığı için tabut Üsküdar'dan İstanbul'a gece yarısı geçirildi ve sessizce götürülüp türbesine defnedildi. Sultan 3. Selim devrimine cin başılarından, yani astronom alimlerinden efendim bir Osman Efendi vardı. Bu Osman Efendi bir gün gece rüyasında bir yangın olacağını ve bu yangının İstanbul'u baştan başa yakacağını gördü. Uyanınca acaba yangın nerede çıkacak diye eline mum alıp efendim damda dolaşmaya başladı. Bir defasında elindeki şamdan pencere perdelerinden birine dokundu ve perde birdenbire tutuştu. Ateş etrafa sirayet etti. Derken perdenin yanında duvara asılı bir İstanbul resmi olan levhayı tutuşturdu. Osman Efendi levhanın ateş aldığını görünce rüyanın hikmetini anladı. Hay Allah iyilik versin dedi. Meğer rüyadaki İstanbul bizim duvardaki İstanbul'muş dedi. İstanbul'da Haliç sahilinde bir defterdar camii var sevgili dinleyiciler. Bunu yaptıran defterdar Nazlı Mehmet Efendi, aynı zamanda devrinin namlı hattatlarındandı. Onun için caminin minaresinin külahı üzerine pirinçten bir hokka ve kalem koydurmuştu. Bu minarenin külahı üstündeki kalem düşmüş ise de hokka hala durmaktadır. Sevgili dinleyiciler, bu haftada zaman tüneli bu kadar. Haftaya inşallah yeni bir programda buluşmak ümidiyle hoşça kalın.
Zaman Tüneli.